İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın, Gökalp, Bülent, Onur, Önder ve ben Ender Ataç'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an müzelerinden, iman hakikatlerinden, ayrı zamandan ve evrimin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Evet, neyle başlayalım hocam öncelikli olarak?
Öncelikle yaratılış delillerinin her biri bir mucize. Gerçekten baktığımızda hiçbirinin tesadüfen olamadığını görüyoruz. Bununla ilgili mesela kendi vücudumuza da baktığımızda, bütün kainata baktığımızda zaten kusursuz bir, her şeyin kusursuz olduğunu görüyoruz. Ama bizim kendi vücudumuza baktığımızda da her organın tek damla su damlası halinden bu hale geldiği halde, hepsinin farklılaştığı değil mi? Önce ikiye bölünüyor, 4, 8, 16 bölünürken hepsinin farklılaştığı ve her biri kendi görevini, görevli olduğu yerde değil mi? Çalışmaya başlıyor ve tam olması gerektiği yerde, daha önceden oraya yüklendiği gibi o bilginin oraya yüklendiğini görüyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Bir tasarımcının varlığını, yüce yaratıcımız Allah'ın varlığını gösteriyor. Onlardan bir tanesiyle başlamak istiyorum ben. Dişlerimizden bahsedeceğim. Yaratılış delillerinden dişlerimiz. Ağza alınan yiyecek dişler tarafından parçalanıyor bildiğiniz gibi ve öğütülüyor. Bunun amacı zaten ağızdaki şeyin sindirim sisteminin başlangıcı. Dişler bu işlem için özel olarak yaratılmış. Bilinen en ser organik madde olan diş minesiyle kaplanmışlar dişlerin üzeri. Ve aynı zamanda da kimyasal maddelere karşı da çok dayanıklılar. Her türlü asidik yiyeceği şey yiyoruz, ağzımızda kalıyor değil mi? Hiçbir şekilde bir bozulma olmuyor. Her diş görevine uygun bir şekilde sahiptir. Örneğin ön dişler keskin, yiyeceği koparacak gibi yapılmış, tasarlanmış. Köpek dişleri sivri, besini yırtar ve onları daha küçük parçalar şey yapmaya çalışıyor. Azı dişleri ise besini öğütebilecek şekilde yaratılmış. Eğer ağzımızdaki dişlerin hepsi aynı cins olsaydı ne olurdu? Hiçbir zaman gerektiği gibi besini öğütemezdi ve bir belli bir amacı var yani. Örneğin 32 tanesi de köpek dişi veya 32 tane de kesici diş sahip olsaydık yemek yememiz o lokmalar hep büyük olacaktı değil mi?
Evet.
Öğütme olmadığı için de tam bir verimle çalışmayacaktı ama tam verimin maksimumu ayarlanmış bir şekilde görüyoruz. İnşallah. Şimdi bakıyoruz burada birbirinden bağımsız olan üst ve alt dişler arasında kusursuz bir uyum var. Kapandıklarında tam üst üste gelecek şekilde değil mi? Çene kemiği var mesela burada. İki ayrı oynayan değil mi? Farklı oynak parça var. Alttaki çene oynuyor, üstteki sabit kalıyor. Ama tam birbirine oturacak şekilde. Bu şekilde yaratılmış. Mesela örneğin tek bir azı dişiniz diğer dişlerden daha uzun olsa veya üzerinden fazladan bir çıkıntı bulunsa değil mi? Ağzınızı kapayamazsınız. Mesela doktora gidiyoruz. Bir dolgu yapıyor. Evet. Dolgu yaptıran kardeşlerimiz veya dişlerini yaptıran kardeşlerimiz bilir. 10 kere ayar yapıyor. İncecik mikronluk bir şeyin bile hissedebiliyoruz.
Evet.
En ufak bir hassas şeyi ama biz doğduğumuzda hiç böyle bir şey düşünmeden bir çocuk değil mi? Ergenlik çağına yaşıyor. Normal hayatına devam ediyor. O dişler, o çene birbirine tam bir şekilde, mükemmel bir şekilde kapanıyor. Yerlerini tam birbirini karşılayacak şekilde. Bu durumda konuşma ve yemek yeme gibi birçok ihtiyacımız da dahil karşılayamaz durumda olurduk. Eğer bunlar tam birbirine kapanacak şekilde olmasaydı çok büyük bir rahatsızlık olurdu. Belki çene kemiğimiz bile yerinden çıkacak bir şey olurdu. Çünkü tam kapanması gerekiyor.
Çok kısa bir bilgi verelim. Darwinistler bunları mutasyonların yaptığını iddia ediyorlar. Yani kanser yapan, uğur yapan ve on binlerce genetiksel hastalığın sebebi olan mutasyonların ağız bölgesinde diş gibi bir yapıyı oluşturduğunu ve onların hepsini ince gibi dizdiğini ve alt üst çenenin de birbirine tamamen uyumlu olduğunu iddia ediyorlar. Yani o mantığı düşünerek dinlersek daha iyi.
Evet. No, ya gerçekten mi? Bir de mesela burada sadece dişler böyle kapanıyor mu? Bütün her şey de ona uygun etrafında şekillenmiş durumda. Mesela dil hiçbir zaman o dişlerin, o dönen dişlerin arasından dışarıya taşacak gibi değil. Dil de tam arasında değil mi? Yemeği sağa sola değil mi? Nakledecek gibi, oynatacak gibi özel bir tasarıma sahip. Çünkü öbür türlü ne olurdu? Dilinizi yerdi insan, ısırırdı ve koparırdı dilini. Evet. Ama tam olması gerektiği yerde ağız muhteşem bir yapı. Dişler de bunun içinde muhteşem dizilime sahip. Mesela yeni bir doğmuş bir bebeği düşünün mesela. Yeni doğmuş bebeklerin ağızlarında ise hiç diş yok. İlk günlerinde tek besinleri anne sütü. Bunun içinde zaten dişe ihtiyaçları yok. Fakat zamanla katı besinlerle beslenmeye çağa geldikçe dişler çıkmaya başlıyor. Bakın tam oluşmaya ve bu büyüme sırasında da aynı şekilde dişlerin mesela çocukluktaki dişleriniz de değil mi yeri değişiyor. Daha büyük dişler geliyor yaş büyüdükçe ve bizim de vücut olarak da büyüdüğümüzde. Bunun da Tabii süt diş diyorlar. Yerine yenisi geliyor. Ya bunların hepsine tek tek baktığımızda bu değişikliklerin hepsi tek damla su damlası hali dediğimiz değil mi? O aynı birbirine aynı olan hücreler çoğalıyor. Birisi kalp oluşturuyor, birisi gözü oluşturuyor, birisi böbreği oluşturuyor, birisi karaciğeri oluşturuyor, birisi kemikleri oluşturuyor. Hiçbir zaman dişler çok büyüyüp de şu şeyimizden çıkmıyor, yanağımızdan çıkmıyor veya çenemizden aşağı sarkmıyor, evet. Delmiyor. Değil mi? Normalde ne beklenir? Tesadüf olan bir yerde, her şeyin tesadüfen olduğu bir yerde hiçbir zaman bu birbirine kapanma olayının gerçekleşmemesi lazım.
Evet. Ur oluyor mesela, rastgele büyüyor değil mi?
Ne kadar büyüyeceğini nasıl
karar verirse, radyasyon isabet etse demek ki o da kontrolsüz bir şekilde büyüyecek, tabii. Şekilsiz, şemalsiz bir şey olacak.
Mesela çocuklarda, mesela burada çocuklarda bazı hücreleri burada görmüş olduğunuz gibi, mesela çocukların ağızlarında sanki sinyal almış gibi o büyüme sırasında aniden kalsiyum depolamaya başlıyorlar. Daha sonra bu milyonlarca hücre bir araya gelerek bir düzen içinde ne yapmaları gerektiğini biliyorlarcasına üst üste ve yan yana diziliyorlar. Ve hepsi birbirinden farklı. Yani tek tek oluşuyor. Çok fazla kalsiyum depolayan hücrelerin bir süre sonra ölüyorlar. Fazla olunca. Bakın orada bir ayarlama var. Eğer şey olsa mesela güçlünün zayıfı değil mi? Güçlü onun ayakta kaldı. Yani niye öyle bir şey yapsın? Çok fazla kalsiyum ölüyor. Orada bir onu durduran ve diğerlerinin ölmesini sağlayan bir düzen de var orada. Bir düzenek var. İşte bu ölü hücreler dişlerin gövdesini oluşturuyorlar. Aynı zamanda. Ondan sonra da milyonlarca önce kalsiyum depolamanın ardından yan yana gelerek büyük bir blok oluşturuyorlar. Damağın içinde, bakın burada görüyorsunuz dişler küçücük şeylerin. Damağın içinde bulunan hücrelerin gösterdikleri akıl almaz şuur sayesinde 32 kalsiyum bloğu birbirlerine en uygun şekilde birleşiyorlar ve inşa oluyorlar. Hücrelerin şuurlu hareketlerinde ise tek bir nedeni var. Vücuttaki bütün hücrelere olduğu gibi dişleri de oluşturan hücrelere de sahip oldukları özelliklere veren üstün güç sahibi Allah. Bunun İnşallah. Bu şekilde olmasının tek nedeni.
Bir de mesela baktığımız zaman dişlerin yer itibariyle, konum itibariyle de yerinin de olması çok önemli. Mesela arkadaki dişler biraz daha yassı ve çiğnemeye elverişli şekilde. Öndeki dişler de daha çok koparmaya, ısırmaya yani bir ayırmak için mesela kullanılıyor. Daha sivri bir yapıya ve daha ince bir yapıya sahip. Arkaya doğru gittikçe de dişlerin çapı genişlemeye başlıyor. Çünkü besini orada öğütmesi gerekiyor, ezmesi gerekiyor. Ama ön dişte böyle bir şey gerekli değil. O yüzden mesela bunların tam yerinde ve tam olması gerektiği gibi oluyor olması da bize mutasyonun tesadüfün olmadığını gösteriyor. Çünkü bir bilinç var, bir akıl var. Öndeki dişler işlevine göre, arkadaki dişler de işlevine göre ve insanoğlu var olduğundan beri bu hiç değişmemiş. Eski kafa taslarına bakıyoruz. Çünkü diş çok sağlam baktığımız zaman ve kolay kolay yok olmuyor. Biz baktığımız zaman mesela eski kafa taslarında da yine aynı şekilde görüyoruz. Yine dişlerin aynı şekilde olduğunu. Tabii. Arkadaki dişlerin daha yassı, öyle. Daha büyük. Öndekilerin ise daha sivri olduğunu. Ve bunların ilk insandan bugüne kadar da hiç değişmediğini görüyoruz. İnşallah. Çünkü bir insanın beslenebilmesi için en önemlisi bu. Öndeki dişler tesadüfler olduğunu onlar söylüyorlar. Öyle bir düşünsek. Sivri dişler arkada olsa Tabii. bir kere çiğnememiz mümkün olmayacak. Koparmamız mümkün olmayacak. Çünkü uzun dişler arkada olacağı için bir kere çene tam itibariyle kapanmayacak. Ve hiçbir şekilde bir besini ısırıp öğütme gibi bir şey olmayacaktı bu sefer arka dişlerde. Ama biz bunun hiçbirini hiçbir dönemde görmüyoruz. Hiçbir canlıda görmüyoruz. Tabii. Hepsi mükemmel olarak yaratılmış.
Bir de mesela dediğin gibi yani nasıl bir süreçten geçeceğini, nasıl bir olay yaşayacağını biliyor oradaki. Mesela ön dişlerde ilk ısırılma durumunda kesici dişler. Değil mi? İlk ağza evet. girecek. Mesela ağzın olduğu yerde bir boşluk olması da mucize. Dişler oluşur tamam. Dişler oluştu diyelim. Ama ağız kapalı olur. Nasıl yanağın oradan devam eder. Ama asla evet. böyle bir şey değil. Oradan içeriye bir şey gireceği bir üstün güç değil mi? Onu tasarlayan, nasıl olması gerektiğini bilen birisi tarafından o tek damla su damlasına yazılmış orada bir ağız oluşuyor. Orada tükürük bezleri oluşuyor aynı zamanda değil mi? Sindirim sağlayacak. Dişler oluşuyor. İlk ısırmayı sağlayacak dişler kesiciler önde. Arkada parçalayıcılar, sonra öğütücüler. Sonra da yutak var arkaya atılıyor. Arkada da mide denen değil mi? Oranın ne yapılacağını bilen her şeyin tek tek tasarlanması gerekiyor. Yani indirgenemez komplekslik olan muhteşem bir sistem görüyoruz burada. Tabii. Bir amacı olan bir sistem görüyoruz. Bu da Yüce Rabbimiz Allah'ın varlığını gösteriyor.
Mesela alttaki dişle üstteki diş birbirini biliyor, tanıyor ve ona göre mesela birbirine uyumlu oluyor. Az önce mesela Gökalp Hocam'ın dediği gibi çene rahatsızlıkları, çeşitli hastalıklar meydana geliyor mesela. Çenenin tam dişlerin birbirine oturmamasından kaynaklanan baktığımız zaman ortodontinin hani ilgilendiği bir bölüm var mesela, çenenin tam kapanmaması ve tam olarak dişlerin birbirinin üstüne oturmaması ile ilgili. Biz mesela dişlerin yapısına çünkü bakıyoruz, tam birbirinin üstüne ve iç içe geçecek şekilde mevcut olmuş. Yani hiçbir şekilde bu normalde bizim mesela alt çenemiz biraz daha önde olsa dişimiz üst üste gelecek ve böyle çiğneme diyeceğimiz olay gerçekleşemiyor. Onun için çenenin ayrı bir harekete kasa ihtiyacı olacaktı. Vesaire vesaire. Baktığımız zaman aynı şekilde mesela arkadaki çiğnerken o çenenin kas hareketleri mesela sürekli olarak yemeği çevirerek mesela dilinde yardımıyla onu çevirerek öğütmesi, bu çok büyük bir mucize olmuş oluyor. Yani bu dişteki her bir ayrıntı, her bir detay hem sağlamlığı olsun hem yapısı itibariyle olsun. Çünkü diş normal bir şeyden çok daha sağlam. Hatta bunu bilim adamları ölçüm yapıyorlar. Bir ton baskı yapıyorlar dişe, kırılmıyor. Düz bir alandan bir ton bir baskı uyguladıkları zaman dişin sağlamlığının boyutunu o derece görelim. Yani bir tona kadar dayanabilen bir madde. Ama baktığımız zaman hani yapısı itibariyle bir demir, bir çelik değil. Mine dediğimiz bir tabakadan oluşan, etrafı kaplanan ve baktığımızda içinde kalsiyum barındıran ve yani çok fazla sert bir yapı değil ama çok dayanıklı bir yapı. İşte bu da bize bir gerçeği daha göstermiş oluyor. Yani her şeyin tam uygun ve yerine göre biz ancak bunu gördüğümüz zaman fark edebiliyoruz. Biz mesela diş diye bir şey var olduğu için bunun önemini anlayabiliyoruz. Eğer diş olmuş olmasaydı biz ne işe yarayacağını dahi bilmezdik. Evet. Ama Allah en mükemmel şekilde ve insanın en güzel şekilde, en konforlu, en rahat şekilde yemesini sağlıyor. Çünkü diğer türlü olmuş olsaydı yemekleri bütün halinde yutmak durumunda kalacaktık. O da onun beraberinde çeşitli sorunları ortaya getirecekti insanda. Ki zaten onun örnekleri başka canlılarda var. Deve kuşlarında mesela ağızlarında diş olmadığı için komple besini yutup ama o besini öğütmek için, sindirmek için de ayrıca taş mesela yutuyorlar ki sindirim sağlanabilsin midede. Ki buna benzer bir takım canlılarda da biz bunu görüyoruz. Ama insanda bu Allah çok özel olarak yaratmış insanları da. Bunların hepsi baktığımız zaman bizim konforumuz, bizim rahat yaşamımız ve bizim hiç farkında olmadan sürekli olarak devam eden, akışında olan bir sistem
oldu. Sistemli bir yapının içinde sistemli bir yapı daha var dişe baktığımızda. Mesela kesici dişler dedim hocam. Kesici dişler yemeği ilk başta kestikten sonra dildi. Onu arkadaşlara aktarmak için yardımcı bir noktada ortaya çıkıyor. Evet. Bu da çok mucizevi bir nokta inşallah.
İnşallah. Mesela orada mesela Allah'ın yaratmada çeşitliliği de gösteriyor. Mesela dişler insanda böyle. Ama köpekte farklı değil mi? Balinada farklı, balıkta farklı. Ama her birinde tam yenecek yani. Orada yemek yemeye göre ayarlanmış.
Her canlıya,
her canlıya göre, her ortama göre farklı yaratılmış. Yaratmada çeşitliliği. Normalde tek bir şey de atıdan gelen bir şey de tek bir çeşit olur. Çünkü yemek yemeyi zaten amaçlamış bir şey. Evrim teorisinin iddiası da olsa tek bir çeşit olur ve bu işte burada biter. Ama asla böyle bir şey değil. Allah yaratmada da çeşitlilik yaratıyor. Yüce Rabbimiz ayette diyor ki olmuş yatan Allah'a sanırım. Size döl yataklarında dilediği gibi suret falan olur diyor. Gerçekten her canlı için bu. Döl yatağındayken, o tek damla su damlası halindeyken, yumurtayken şeklinin bütün bilgileri içinde. Dişinin nereye, ne zaman, nasıl olacağı. Büyüme zamanı değil mi? İnsan büyüyor. Ona göre her şeyin ayarlanıyor. Nasıl büyüyeceği, ne kadar büyüyeceği. Her şeyi belirlemiş Yüce Rabbimiz. Başka bir ayette diyor ki Yüce Rabbimiz İsra suresinin 8. ayetinde konmuş yatağında Allah'a sınırız. Allah her dişinin neyi yüklediğini ve döl yataklarının neyi eksiltip neyi eklediğini bilir. Onun katında her şey bir miktar iledir. Allah her şeyi bir ölçüyle kılan. İnşallah. Allah her şeyi muhteşem bir bu sanatının içinde ölçüyle yapan. Bunun idrakını işte bütün bunları incelediğimizde net bir şekilde görüyoruz ve Allah'a hamd ile tesbih ediyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi dişler tabii sadece Allah'ın yaratmış olduğu sanatın bir göstergesi. Cidden mükemmel bir organımız inşallah. Yani yaşamımızı kolaylaştıran, Allah'ın bize bizim vücudumuzda tam olması gerektiği yerde var ettiği mükemmel bir organ. Allah tabii her canlıda sadece dişlerde değil her canlıda mükemmel sistemler yaratıyor ve o canlının bulunduğu ortamda mükemmel bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için uygun olan organları yaratıyor inşallah. Şimdi bakın bilim adamları bir araştırma yapıyorlar. Bu amfibiyenleri inşallah inceliyorlar. Ve amfibiyenlerde örneğin kurbağalar üzerine deney yapıyorlar daha sonra bununla ilgili. Şu konu dikkatlerini çekiyor. Yani ufak kas yapıları olmasına rağmen örneğin bir kurbağa üzerine deney yapmışlar. Bu canlının kendisinden 5-10 kat 5-10 kez daha uzağa sıçrayabildiğini görüyorlar. Şimdi düşünüyorlar yani kurbağa üzerinde var olan yani vücudunda var olan ufak kasların bu kadar sıçrayışa nasıl sebep olduğunu inceliyorlar. Ve yapmış oldukları deneyde de şu ortaya çıkıyor. Özellikle kuzey leopar kurbağası üzerinde bir deney yapmışlar. Kurbağaların bağlarında sıçrama yapmadan önce bir kasılma olduğunu ve bu kasılmanın bilek tendonuna bir enerji, elastiki bir enerji gönderdiği ve bu enerjiyi daha sonra tıpkı mancınıklarda olduğu gibi, mancınıkta nasıl halatı gerersiniz ve bıraktığınızda saldığınızda o malzemeyi uzak bir mesafeye fırlatır. İşte kurbağa da vücudunda aynı bu sistemle var edilmiş Allah tarafından. Bu kasılma neticesinde ayak tendonlarına, bileklerine, tendonlarına elastiki bir enerji ulaşıyor. Ve daha sonra bu kendini birden saldığında ki hatta bununla ilgili X-ray videolarıyla da bir çekim yapmışlar. Şimdi birazdan onu da göstereceğim inşallah. Çok ağır bir çekimde göstermişler nasıl hareket ettiğini. Ve kurbağa bu enerjiyi bir anda bıraktığında, çünkü sadece kasıyla bu kadar sıçraması mümkün değil. İkisinin birleşimi neticesinde uzak bir mesafeye kurbağanın sıçradığını görüyorlar inşallah. Bu da subhanallah, Allah'ın yaratışı. Şimdi o videoyu da bir inceleyelim. Çekmiş oldukları inşallah. Bakın burada X-ray videolarıyla bir çekim yapıyorlar. Şimdi sıçrama anı öncesinde bakın burada önce kasıyor baldırını ve ayak tendonlarına bir enerji gönderiyor. Bakın daha sonra tamamen tek bir hizada bu enerjiyi elektrik bırakaraktan inşallah kurbağa sıçrayışını gerçekleştiriyor. Subhanallah, Allah da bu canlılarda böyle mükemmel bir sistem var etmiş. Her canlı da değil mi, tek tek detaylı olarak incelediğimizde buna benzer o canlının yaşayışını kolaylaştıran ki canlının sıçraması gerekiyor. Uzun mesafelere sıçraması gerekiyor kurbağaların. Hem avını yakalaması hem de işte düşmanlarından kaçabilmesi için böyle bir vücudunda sistemin olması gerekiyor. Allah da bize bu detaylarda kendini göstermiş oluyor subhanallah.
İnşallah.
Ya bunların her biri incelendikçe, her canlı teker teker incelendikçe, detaylara bakıldıkça Allah'ın muhteşem sanatını biz görmüş oluyoruz inşallah.
Ben de fillerden örnek vermek istiyorum. Devasa canlılar gerçekten ve çok ağırlar. Ayak yapıları da tabii ona göre yaratılmış. Onunla ilgili sunumu gösterebilsek. Evet. En büyük canlılar, kara canlıları olarak en büyük canlılar. 5 ton ağırlığında oluyor filler, 5 ton civarında. Ve çok rahat yürüyorlar yani bu ağırlıklarına rağmen. Yani 5 tonu taşıyacak ayaklara sahipler. Bilim adamları da inceliyor bu ayak yapılarını. Ve çok da rahat yürüdüklerini gördüklerinde bir bakıyorlar, ayaklarının alt kısmında minder tarzı bir yer olduğunu görüyorlar. Bakın tam şu kısımda süngerimsi, tabii sert bir yapı, yağ tabakası olduğunu görüyorlar. Ve bu bir süspansiyon görevi görüyor. Burada mesela X-ray cihazıyla çekilmiş mesela görüntü. Şurada bir yağ tabakası var. Bu yağ tabakası sayesinde kemiklerine binen yük azalmış oluyor. Mesela burada da yine bir görüntüsü var bunun. Ve tam ilgili yere yerleştirildiğini görüyoruz bu tabakanın. Mesela eğer bu olmasa direkt kemiklerin üzerine basacağı için ve de böyle bir eğim de olmadığından dik basacağı için 5 tonluk ağırlık çok fazla. Evet, çok fazla ayaklarına vurur ve kemiklerine vuracağından dolayı. Ya yani direkt kemiklerin kırılması bile söz konusu normalde baktığımız zaman.
Çünkü o cüsseye göre mesela ince kemik yapısı. Çünkü o mesela alttaki yağ tabakası mesela özel olarak yaratılıyor.
Tabii dediğimiz gibi yani bunun yokluğu durumunda yürümesi mümkün değil. Allah'da bir ayetinde Nahl suresi 66. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır buyuruyor. Yani burada mesela filin böyle bir şeyden hiç haberi yok.
Tabii.
Mutasyonlar böyle bir dizayn yapamaz. Yani Darwinistlerden bahsediyoruz biz işte. Darwinistler mutasyonun bilgi ürettiğine inanan bir dine inanıyorlar.
Evet.
Yani Darwinizm bir dindir. Bir pagan dinidir. Canlıların tesadüfen doğduğu, kendi kendine oluştuğunu iddia eden bir pagan dinidir. Bu dinin inançları var tabii. Yani her dinin inançları var. İşte dünyanın öküzün boynuzu üzerinde durduğuna inanan da var. Dünyanın halen daha düz olduğuna inanan da var. Ya çeşit çeşit dünyada dini inançlar var. Bu da Darwinizm dininin inancı. Mutasyonlara bakıyoruz biz. Canlılara zarar veriyor. Darwinistler de diyor ki biz inanç olarak mutasyonların bilgi ürettiğine inanıyoruz diyorlar. Şimdi inanç olarak saygı duyarız tabii. Yani inanabilirler ama bilim bunu söylüyor derlerse o zaman biz ona karşı çıkarız. Yani fikren karşı çıkarız.
İnşallah.
Ve geçersizliğini de anlatırız. Bilim öyle bir şey söylemiyor. Bir tane bile mutasyonların DNA'ya bilgi eklediği. Bakın bu konuda çok demagoji yapıyorlar. O yüzden sürekli olarak soruyu da düzgün sormak zorunda kalıyoruz. Bilgi eklediği, bakın bilgi eklediği. faydalı da demiyoruz artık. Çünkü demagojiyle onu değiştirmeye çalışıyorlar. DNA'ya yeni bilgi ekleyen, canlıya ek, fayda sağlayan, yeni, DNA'da olmayan bir bilgiyi ekleyen. Var olan bilgiyi bozan demiyorum bakın. Çünkü bakterilerin ribozomu bozuluyor. Ha işte bak işte antibiyotiğe direnç kazandı diyor. Nasıl kazandı? Ribozomu bozuldu. Ribozomuna bağlandığı için antibiyotik bağlanamıyor. İşte direnç kazandı. Faydalı mutasyon diyor. Şimdi bizim bahsettiğimiz şey bu değil. DNA'nın yapısı bozuluyor burada. Sen diyorsun ki kapının kilidine bir tane vurdum şeyle, keserle. Kapı açılmıyor şimdi. Bak süper bir olay. Neresi süper? Hırsız giremeyecek diyor. Evet. İşte faydalı bir şey diyor bu. Hırsız evet. giremez diyor. Sen kapı kırıldı diyor. Sen girebiliyor musun peki? Ben yok. De giremiyorum diyor.
Ama hırsız da giremiyor.
Hırsız da giremiyor diyor. Yani şimdi bu böyle çocuk gibi yani. Çocuklanma tarzında bir direniş, bir evet. iddialaşma. Bizim evet. bahsettiğimiz şey bu değil. Ki zaten Dawkins'e de mesela oradaki bir tane sunucu soruyor. İşte Profesör Dawkins diyor yani böyle DNA'ya yeni, artı, faydalı bilgi ekleyen bir mutasyon örneği var mı diyor. O da 20 saniye havaya bakıyor. Şimdi bunun sorunun da düzgün sorulması çok önemli. Çünkü Darwinistler demagoji yapmaya hazırlar her konuda. Faydalı mutasyon yok. DNA'ya ek bilgi ekleyen mutasyon yok. Filin ayağındaki bu yağ dokusunu da orada depolamaya yarayacak DNA bilgisini yazabilecek bir mutasyon yok. Allah bir anda fili o şekilde yaratıyor. Fosil kayıtlarında da bu böyle.
Bir de mesela burada yokluğunda ne olur diye düşündüğü zaman tek tek bütün canlılara bak. Evet. Bir şeyin mesela diş olmadığında ne oluyor? Yemek yemiyorsun, yemediğin için ölüyorsun. Filin o ayağındaki o sistem olmadığı vakit yürüyemiyor, kırılıyor veya anlamıyor. Hep bozulma. Ya orada bir şey tam olması gerektiği yerde, olması gerektiği gibi inceliyorlar bilim adamları. Hep olması gerektiği evet, gibi ve olması evet. gerektiği yerde.
Ve dikkat edin.
Ve olması gerektiği dünyanın o yerinde. Mesela buzullarda gerektiği şartlar neyse ona göre organlar, hücreler o şekilde gelişiyor. Şekiller öyle gelişiyor. Özellikler ve kabiliyetler ona göre gelişiyor. Bu neyi gösteriyor zaten? Bu yaratılışı gösteriyor. Üstün bir akıl onu yerine zaman her şeyini tasarlamış, yerini belirlemiş, dünyayı da yaratan, dünyanın içindeki nerede yaşayacağını, değil mi? Bu canlının nerede yaşayacağını yaratan, oraya göre o özelliklerle onu yaratan Yüce Rabbimiz Allah'ın varlığını gösteriyor.
Kendi kontrolleri dışında mesela fil oraya o kadar yağ toplayacağını fil akıl etmiyor.
Tabii.
Zaten var olan şeyi kullanmaya başlıyor fil. Kim koyuyor acaba o kadar yağı oraya yürümesi için, onun işte işlevini kolaylaştırabilmesi için? Onun sorusuna cevap veremiyorsun. Yaratılış zaten bu. Yani bu durumda Allah'a götürüyor insanı. Mantıklı düşünürsen, derin düşünürsen zaten bir her şeyin bir sonucunun, bir yaratanının var olduğunu görüyorsun i̇şte, açıkçası.
Helalde hocam bir özellik daha var mesela. O ayaklarındaki titreşimle kilometrelerce uzaklıktaki başka bir fille haberleşebiliyorlar. Maşallah. Yani yerdeki titreşimle ne kadar mesafe uzak olursa olsun birbirleri arasında
iletişim
alışverişi yapıyorlar. Tabii. Bu maşallah. Yani mükemmel bir yaratılış oluyor tabii. İnşallah. Allah'ın
yarattığı. Onlara verdiği bir özellik. Biz kendimize baktığımızda da gerçekten şimdi insan doğuyor, işte belli bir süre, belli bir yaşa kadar emekliyor. Daha sonra birden ayağa kalkıyor ve hiç düşünmeden yürümeye başlıyor. İşte 2-3 yaşlardan itibaren değil mi? Çocuklar ayağa kalkıp yürümeye başlıyor. Biz yürürken hiçbir şekilde düşünmüyoruz mesela. Yani nasıl yürümem gerektiğini, nasıl adım atmam gerektiğini. İşte bir basamak gördüğümüzde ayağımız otomatik olarak kalkıyor. İşte veya işte bir çukur gördüğümüzde ondan sekerek atlayabiliyoruz şeklinde inşallah. Şimdi ayak tabanına baktığımızda da biraz önce Akın fillerden bahsetti. Tabii fillerin yapısına göre, ağırlığına göre Allah özel bir düzenek yaratmış, bir sistem yaratıyor inşallah ayağında. Yağ tabakası var. İnsanların ayağına da baktığımızda gerçekten mesela ayak tabanımıza baktığımızda kavisli bir yapısı vardır. Değil mi? Vücudumuzun ağırlığını çünkü gün boyu biz yürüdüğümüz, ayakta durduğumuzu düşünelim. Ayaklarımız taşıyor. Değil mi? O yükü kaldırabilecek Allah özel bir yapı var ediyor. Şimdi kavisli bir yapı. O kavisli yapının olmadığı insanlara baktığımızda ki bir rahatsızlık vardır, düz tabanın rahatsızlığı, çok rahat yürüyemediğini görürüz inşallah.
Veya uzun süre ayakta duramıyor.
Ayakta işte. Duramazlar, yorulurlar inşallah. Ve aynı zamanda Allah yine ayak tabanımızda işte süngerimsi, yastıksı bir yapı var ediyor. Ve biz ne kadar basınç binse de, ne kadar ayakta dursak da değil mi, yorulmadan rahat bir şekilde devam edebiliyoruz. Aynı yapı ellerimizde yok mesela. Evet. Şimdi Allah değil mi yaratırken, var ederken bizi, ayaklarımızın üzerinde duracağımızı, bu şekilde yürüyeceğimizi, hareketlerimizi yapacağımızı, değil mi? Tabii. Bilinçli bir şekilde yaratılış var, var diriliş var. Yani biz daha sonradan bu özelliği kazanmış değiliz. Tabii. Ellerimizde bambaşka özellikler var.
Tabii. Mesela dişlerin aynı şekilde yaptığını düşün. Kılcal damarlar patlıyor. Kıpkırmızı bir şekil alıyor. Mosmor aşağıda. Evet, aynı evet. şekilde aynı ağırlığı ayaklar bütün gün taşıyor. Koşuyorsun. Her türlü ağırlığı kaldırabiliyorsun. Oradaki yastıksı yapı onun asla o kılcal damarların patlamasını engelleyecek değil mi? Yırılmasını engelleyecek sistemle yaratılmış. Bu da bir tasarım var yani. Orada tabii. o amaca yönelik bir tasarlama değil mi? Dizayn var. Burada.
Allah'ın yaratma bir sanatı yaratma var tabii evet. ki orada. İşte mümin insan da böyle şeylerin farkına varıp, böyle iman hakikatlerinin, mucizelerin farkına varıp şükretmesi gerekiyor. Akın hocam filden bahsetti. Ben de su aygırlarına dikkat çekmek istiyorum. Ebat olarak zaten hemen neredeyse aynılar denebilecek kadar şey. Bunun, su aygırlarında da bir mucizevi bir yapı var. Vücutlarından bir sıvı üretiyorlar. Hatta şu anda mesela resimde olduğu gibi parlak bir görünüm kazandırılıyor bu sıvı. Bu sıvının da amacına değinmek istiyorum biraz inşallah. Japon araştırmacılar su aygırlarının derilerinin onları güneşe ve bakterilere karşı koruyan kırmızımsı iki pigment salgıladıklarını keşfettiler. Yani su aygırlarının ürettikleri sıvı güneş kremi işlevi görüyor. Bakın evet. su aygırının üstünde nasıl bir parlaklık var ve evet. kendiliğinden üretiyor. Ama evet. ne kadar ürettiğini nereden biliyor? Ne zaman nasıl üreteceğini nasıl biliyor? Veyahut da ürettiğini biliyor mu? Onun evet. farkında bile değil kendisi.
Formülünü ama, nereden biliyor?
Formülünü nereden biliyor? Ama Allah buna böyle bir özellik vermiş ve farkında olmadan kendini güneşten koruyor bu ürettiği evet. sıvıyla. Subhanallah maşallah. Su aygırları aslında terlemezler. Su aygırı suyun dışında olduğu zaman derisindeki epidermik bezleri vücudunun ısısını kontrol etmeye, onu güneşe ve bakterilere karşı korumaya yarayan yapışkan bir sıvı salgılar. Sadece güneşe değil bakterilere karşı da koruyor bu sıvı salgıladıkları sıvı maşallah. Araştırmacılar Tokyo'daki Yunio Hayvanat Bahçesi'ndeki iki memeliden aldıkları bu yapışkan sıvıyı incelediler. Ve onu oluşturan iki pigmenti ayrıştırdılar. Pigmentlerden biri kırmızı hiposidrorik asit ve diğeri portakal rengi noriposidrorik asitti. Kimyagerler bu pigmentleri ultraviyole ışınları engellediklerini ve böylece su aygırlarının derisini güneşten koruduklarını gösterdiler. Yaralanma halinde pigmentler hayvanı içinde yuvarlandıkları çamurdan gelen bakterilere ve mikroplara karşı da bir antiseptik olarak görev yapıyorlardı.
Elhamdülillah.
Şimdi soruya gelelim. Su aygırları vücutlarında onları güneşten koruyacak bir güneş kremi üretmeyi nasıl akledebilmişlerdir? Şeytandan Allah'a sınırım. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Enam suresi 101'de. Şimdi su aygırına bakıyorsunuz üstünde bir sıvı salgılıyor ve bu sıvı kendini güneşten koruyor. Sıvıyı salgıladığının farkında değil. Sıvıyı ne kadar salgılayacağını, ne kadar güneş ışınına karşı salgılayacağını farkında değil. Üstünde bir yara aldığında çamurlu bir ortamda yaşıyor kendini zaten. O ortama göre Allah ona özellik vermiş. Bakteri sıçradığında antiseptik özelliği kazandırıyor bu. Peki bunların hiçbirinin farkında değil bu su aygırı. Tabii. Nasıl üretiyor, nasıl var ediyor?
Tabii.
İşte derin düşündüğünde zaten sonuç Cenab-ı Allah'a varıyor.
Elhamdülillah.
Subhanallah. Tabii. İnşallah.
İnsanda aynı şey olduğunu düşün. İnsanda mesela onun için DNA'nın üstündeki koruyucu bir şey değil mi? Orada şemsiye gibi orası şey doluyor. Ve onun için hani rengimiz değişiyor ya, koyulaşıyor ten rengimiz. Hı-hı. Mesela onda farklı sistem. Her canlıda farklı sistemler söz konusu.
İnşallah.
Değil mi? Mesela aynı şey yaralanma olduğunda bizde daha farklı. Mesela antibiyotik salgılanıyor ama o canlı daha aklı şuuru bile olmayan, değil mi? Üniversite okumamış, o canlı kendi vücudunda böyle bir şeyi meydana getirmesi mümkün olabilir mi zaten? Değil mi? Kimya laboratuvarı kuracaktı. Hangi Tabii. bakteri var toprakta? Ona göre de ben vücudumda antiseptik geliştireyim. Çünkü yaralandığımda bu ortamda yaşıyorum. Buradan mikrop kapıp da ölmeyeyim. Onun için de bu beni korusun diye bir şey yapıp da onu vücudunda üretmiş olabilir mi?
Mümkün
değil. Asla böyle bir şey mümkün değil. Aklı, şuuru olmayan bir varlıktan bahsediyoruz. Belli ki onu yaratan, bu üstün özellikleri ona veren Yüce Rabbimiz Allah inşallah.
Maşallah.
Mutasyon yazdığımız onu belirtelim bakın. Israrla onu söylüyoruz. Evet. Çünkü Darwinistler bunu düşünmek istemiyorlar. Ve insanlardan da saklıyorlar bu bilgilerin nasıl oluştuğunu. Yani halkımız, bütün dünya, herkes bilir kanserin sebebini. Kanserin sebebi mutasyondur. Urların sebebi mutasyondur. Mutasyona dayalı on binlerce hastalık vardı. Defalarca fotoğraflarını gösterdik. Mutasyona maruz kalan kişilerin ne hale geldiğini veyahut da canlıların ne hale geldiğini. İşte trilyonlar harcıyorlar mesela. Laboratuvarlarda bilim adamları kimyagerleri topluyorlar. Laboratuvarı kuruyorlar mesela, trilyonluk laboratuvarlar. Cihazlar getiriyorlar. Diyorlar ki bize bir krem üretin diyorlar. Nasıl evet. bir krem olsun? İşte güneşten korusun, bir de antibakteriyel olsun diyorlar mesela. Bütçeniz ne kadar diyor. İşte 15 milyon dolarlık bir bütçemiz var diyor mesela. Başına geçiyor işte 15 tane bilim adamı geçiyor. İşte hepsine bayağı bir para veriyorlar. Ondan sonra sürede veriyorlar. Size alın bir sene diyorlar. Bize güzel bir şey yapın diyorlar. Bilim adamları oturup ancak bunu çoğu zaman da yine doğadan örnek alarak yapabiliyorlar. O kadar bütçe parayla, akılla ve insanla. Yeah. Şimdi su aygırının zaten kendinden haberi yok. Su aygırı yapamayacağına göre. Siz evet. diyorsunuz ki DNA'ya mutasyonlar, mutasyonlara bakıyoruz. Her zaman rezalet çıkartıyor yani. DNA'ya bir isabet ediyor, hayvan ölüyor zaten. Göze isabet ediyor, gözü kör oluyor. Akciğere isabet ediyor, zaten nefes alamadığı için hayatını kaybediyor. Karaciğer desen mahvediyor. Böbreklere desen mahvediyor. Şimdi mutasyondan nasıl bekliyorsunuz böyle bir şeyi üretmesini, evet. böyle bir bilgi üretmesini? Böyle bir şey olmayacağı açık.
İnşallah. Mesela mutasyonlarla ilgili diyor ki Warren Weaver, kendisi de bir evrimci. Slide'a gelebilirsek. Nasıl olur da...
Bir saniye.
Tamam, bire gelin. Bakın diyor ki Warren Weaver, nasıl olur da iyi bir etki, yani bir canlının daha gelişmiş canlı formlarına evrimleşmesi, pratikte hepsi zararlı olan mutasyonların sonucu olabilir diyor. Tam da evet. söylediğin gibi. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Bakın Gordon Taylor da diyor ki, evrimci ve genetikçi bu da, bu da inceliyor. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. Neymiş o? Bakalım. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün, hatta bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller diyor. Yani bunu olmadığı enzim halde yapamıyor. Enzim bile oluşmamış. Bu, yani bu kadar mutfağı 60 yıldır bu deneniyor. Değil mi? Evet. Bunun sonucunda asla bir gözlemlenmiş bir iyiye giden hiçbir şey yok. Bir enzim bile yok diyor. O İnşallah. Da itiraf ediyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Gözden, yani gözden kaçmıyor değil mi? Gözden gözlerini Kaçırmaya çeviriyorlar, bakmıyorlar da o yüzden görmek istemiyorlar. Ama gerçekler, bilim dünyasının bu gerçekleri artık gün yüzüne çıktı. Bakın Yüce Rabbimiz de diyor ki Allah bir sivrisineği örnek vermekten çekinmez diyor. Değil mi? Bir sineğe bile örnek ver. İşte sineği, bu sinek örnek onlara. Bu kadar araştırıyorlar üstünde. 60 sene değil mi? Hiçbir şey bulamıyorlar. Hiçbir geliştirici gücü olmadığını buluyorlar.
Hayal güçleri tabii. Hayal ediyorlar. Çünkü evrimin olmasını istiyorlar. Kendi işlerinde, evet. Hayal dünyalarında böyle bir sürecin yaşanmasını gerçekten tüm benlikleriyle istiyorlar. Ve evet. bunun için çok çaba da harcıyorlar olması gerektiği için. Ama bir önceki bilim adamının söylediği gibi, ifade ettiği gibi pratikte böyle bir şeye rastlamadık diyor. Yani tamam böyle bir hayalleri olabilir ama deney yapıyorlar, pratik deneyler yapıyorlar. Hiçbir zaman karşılarına yararlı bir mutasyon çıkmıyor.
Kanıtlayamıyorlar dedik.
Faydalı bir mutasyon çıkmıyor. Faydalı bir değişim süreci çıkmıyor. Her zaman zararlı olduğunu görüyorlar. Pratikte bu hiçbir zaman karşılarına çıkmıyor. Darwin de mesela ilk teorisini ortaya attığında şu an pek bulamıyoruz ama ileride umut ediyorum ki işte daha fazla katman araştırıldıkça ara geçiş formlarına ait fosiller bulunacak. Böyle bir hayali var tabii.
O zaman.
Ama pratikte bu gerçekleşmiyor. İşte daha sonra bilim adamları değil mi birçok katmanı araştırıyorlar. Kambriyen döneminde, Kambriyen katmanlarına kadar birçok fosil ortaya çıkıyor. Fakat onların istediği, bulmayı amaçladığı, umut ettiği fosiller hiçbir zaman karşılarına çıkmıyor evet. inşallah.
Bilim umuda göre işlemez tabii.
İnşallah.
Tabii.
Yani gerçekler bunu göstermiyor açıkçası inşallah.
Bilim
inşallah.
Gözlem ve deneylere göre işler ve i̇nşallah. Gözlem ve deneyler bize tek bir gerçeği gösteriyor. Böyle bir sürecin yaşanmadığını. İnşallah. Mesela gene B.G. Ranganathan diyor ki bakın, mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir.
Maşallah.
İşte bunu genetikçi ya bütün gününü laboratuvarda geçiren, bunun hakkında sadece bunu araştıran bilim adamları bu araştırma 30-40 yıl sonra Maşallah. Araştırmaların sonucu olarak bunu söylüyorlar. Eğer gözlemlenmiş olsaydı der ki bak biz böyle böyle bir şey yaptık ve bunun sonucunda böyle bir geliştirici bir gücü vardır. Ama bu adam incelemiş bunu bu şey bilim adamı. Evet. Diyor ki böyle bir şey yok diyor. En iyi ihtimalle de etkisiz diyor. En iyi ihtimal. Ki onun da etkisi kötü olduğunu doktorlar, değil mi? Bilim adamları söylüyor.
Bakın yani. İfadeler gerçekten küçük olduğunu, rastgele olduğunu ve değil mi? Büyük ihtimalle de zararlı olduğunu zaten mutasyonların gösteriyor. Biz iman hakikatleri anlattığımızda bakın mesela biraz önce dişten bahsettik veya işte diğer canlı ayaktan bahsettik. Hep bu organların, canlılarda var olan organların, Allah'ın yaratmış olduğu organların hepsinin bir amacı olduğunu ve belli bir amaca göre yaratılmış olduğunu görüyoruz inşallah. Değil mi? Diş diyoruz. Dişin olması için ağız yapısı, çene yapısı ona uygun olması lazım. İşte daha sonrasında dilin olması lazım. Yemek borusu, mide ve bunu takip eden diğer organlar hep birlikte belli bir amaca göre yaratılıyor olması lazım. İnşallah. Şimdi rastgele olan bir şeyi böyle bir amacı gerçekleştiremez.
Tabii. Milyonlarca sene vakit de yok.
Tabii. Bir böyle bir vakit de yok. Şimdi yani evrimcilerin Darwin iddia ettiği değil mi? Türler birbirinden evrimleştiler. Daha gelişmiş canlılar ortaya çıktı. Şimdi gelişmemiş bir canlı onun iddiasına göre değil mi? Yani ilkel bir canlı olması gerekiyor. Ve bu canlının gelişim süreci için belli bir gelecekte milyonlarca yıl sonrasında bir amacın olması gerekiyor. Tabii. Şimdi bu amaca göre de mutasyonları diyorlar. Doğal seleksiyon, mutasyon diyorlar. Ki onlar da zaten rastgele olduğunu söylüyorlar, kendileri itiraf ediyorlar. Rastgele olan bir şey belli bir amacı ki bu mümkün değil zaten pratikte. Milyonlarca yıl sonraki bir amacı rastgele değişimlerle ortaya çıkması mümkün değil, imkansız. Tabii rastgele tesadüfler sonucu
doğru,
inşallah.
Çok doğru, çünkü bir tek damla su damlası. Tamam, karaciğer oluşturdu bu.
Evet.
Hani karaciğer oluşturmaz da ya, oluşturdu. Diğer organlar nerede? Onun belki. Tabii. Ayak oluştu veya tamam ayak oluştu. Tek damla su damlası bunu yaptı. Veya kalp oluşturdu. Veya diş oluşturdu, tamam. Evet. Ama hepsi bir arada aynı anda aynı yerde aynı oranda büyüyerek ileride insan vücudunu meydana getireceğini bilircesine ki Allah'ın emriyle bilgi sahip, o bilgi sahip o tek damla su damlası, onun sonucunda ulaştığı maşallah yer burası. Yani, ve bunların hiçbiri gelişirken, karaciğer büyürken kalp küçük, daha küçük evet, olmuyor. Kalmıyor. Veya diş bilmem ne yaparken ağız ona göre küçük kalmıyor. Diş oradan taşmıyor. Dil ona göre, beyin ona göre. Mesela beyin bu ölçüde değil de 1,5 kilo değil de 20 kilo da olabilir. O zaman da beynin sığmaz. En ufak bir baskıda biliyorsunuz beyin kanaması oluyor. Veya evet. Yani bunların her biri muhteşem bir dengede. Ve bunu Richard Dawkins ne diyor bu konuda? Ceninin gelişiminden bahsediyor. Diyor ki Richard Dawkins, ceninin gelişiminde de genler birbiriyle o kadar kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki diyor. Buna değinmememiz daha doğru olacak diyor.
Çünkü değindiğinde?
Değindiğinde ne olacak? Denetleyen bir varlık olduğu ortaya çıkıyor. Maşallah. Demek ki bütün bu insanın o tek damla su damlası halinden ceninin o gelişiminde önce ikiye bölünmesi, sonra 4, sonra 10, değil mi? 8, 16, 32 bölünürken orada her anını denetleyen, her anında hangi hücrenin, hangi çünkü bütün bilgi, her hücrenin bilgisi, mesela kalbin bilgisi bütün hücrelerde var. Karaciğer hücresinde de var. Tabii. Ama o görevi yapmıyor. Veya damar hücresi, veya ama kan hücresi, beyin hücresi. Olur. Hepsinin bilgisi her hücrede mevcut. Ama o görevleri yapsa mesela beyinde, karaciğer özellikleri gösterse beyin, beyindeki hücreler, ne olur o zaman? Beynin zaten çalışmadığı gibi yok olur. Veya asit ürettiğini düşün beyin. Beyin bir anda erimeye başlar. Her hücre, değil mi? Gerektiği yerde gerektiği işlevi yapacak emri alıyor. O kilitlenmiş ilişkiler ağıyla Yüce Rabbimizin onlara verdiği emri yerine getiriyor. Ve maşallah, böylece biz hayatta kalabiliyoruz. Ben şu anda hangi hücremin hangi görevi yaptığını bilmiyorum. Hangi kimyasalı, değil mi? Şu anda mesela karaciğerimin sülfürik asit veya herhangi bir şey, magnezyum veya potasyum ürettiğinden benim haberim var. Benim vücudumun ne kadar ihtiyacında olduğundan da haberim yok.
Tabii.
Kalbimin ne kadar hızda
çarpacağını
ve ne kadar kan pompalayacağını ben hesaplamıyorum.
Biraz önce söylediğin
ve bunun elektrik sinyallerini ben yollamıyorum. Eğer bunları yapmaya kalksam zaten ölürüm. Çünkü ben bunların hiçbirine malik değil, hiçbirini yapacak. Ben zaten kendi zaten yemek yememi, yıkanmamı falan zor sağlıyorum. Yaşamaya çalışıyorum. Yani nefes almamı ben hesaplamıyorum. Bunların hepsini benim için Allah her an yaratıyor ki ben varlığımı sürdüreyim. Yani bu Allah'ın bize bir lütfu. Her saniyemizi Allah'a borçluyuz. Yani Allah var ve biz ona muhtacız.
İnşallah.
Onun için de onun dediği gibi yaşayacağız inşallah.
Kur'an'ın kelime baktığımızda 300'den fazla Kur'an mucizesi var ve Kur'an'ı kelime tefekkür eden insanların farkına vardığı bir gerçek var. 1400 yıl önce hiçbir şekilde sahip olunamayacak bilgilerin 1400 öncesinde Peygamber Efendimiz'e bahşedilen bir kitapta yer alması. Zaten insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda evrimin e'sini bulamıyor içinde. Her birçok ayette Allah'ın ol demesinle bütün canlıların olduğuna rast geliyor. Zaten Kur'an'a tevekkül eden, İman eden bir insan evrimi savunması çok saçma. Mesela bazıları çıkıyor elhamdülillah Müslümanım ama evrim var diyor. Evrim
için.
Neden o zaman Allah Kur'an'da evrimi vermiş? Haşa, sormak kimsenin haddi değil. Ama evrimin e'sini içermiyor Kur'an-ı Kerim. Her şekilde bir anda ortaya çıkmayı, Allah'ın ol demesinde var olmayı şey yapıyor. Sen Kur'an'a tefekkür ediyorsan, Kur'an'a inanıyorsan evrime nasıl inanıyorsun bunun karşılığında? Evet. Çok merak ediyorum. Evet.
Mesela evrenin yaratılışı ile ilgili Allah aşama aşama yarattığını söylüyor.
Tabii.
Altı devrede yarattım diyor. Altı farklı devre olduğunu evrenin yaratılışı ile ilgili. O aşama çünkü bir canlılık değil evren. Tabii. Yani yerdeki taş bir canlı değil. O yavaş yavaş Allah o şekilde bir sebeple yaratır. İşte mesela yeryüzünü şu kadar bir devirde, şu kadar bir sürede yayıp döşedim diyor Allah. Ondan sonra göğü şu kadar bir devirde yarattım diyor. İnsanın için ne diyor Allah? Ol dememle yarattım diyor. Evet. Bir balçıktan oluşturuyor Allah. Çamurdan. Ol dedim ve oldu diyor. Ruhumdan üfledim diyor. Bilime bakıyoruz, gerçekten evrenin yavaş yavaş oluştuğunu gösteriyor evren bize. Canlıların ise yavaş oluşmaya izin vermediğini gösteriyor. Akciğerdeki bir sıvıyı alıyorsunuz. Bak, sürfaktanı alın. Defalarca verdiğimiz örnek. Akciğerdeki sürfaktanı alın insandan, 1,5 dakika sonra yerde. Hani yavaş gelişmelerini oluşuyordu? Bak, o olması olmuyor. Trilyonlarca detaydan bir tanesini çekiyoruz.
Zaten öyle olmuş olsa yine Allah o şekilde yaratmış olurdu zaten baktığım zaman. Yani öyle bir durum olmuş olsaydı, yavaş gelişmeyle canlılar devam etseydi zaten biz onu söylerdik zaten öyle bir durum olmuş olsaydı. Ama Allah ol demesiyle yarattığını söylüyor ve hiçbir şekilde, yani hangi türde olursa olsun baktığımız zaman zaten biz şunu net olarak görürdük. Diğer türlü de Allah öyle yaratmıştı derdik. Mesela Allah canlıları yavaş yavaş yaratmış derdik. Ama Allah öyle bir adetullah gereği mesela öyle bir sistemde yaratmıyor canlıları. Çünkü canlıların mükemmel sistemleri, olmazsa olmaz, indirgenemez, kompleks sistem dediğimiz sistemleriyle yaratıyor. Ve dünya şartlarında mümkün değil. Canlının o sistemler bir anda olmasa yaşaması mümkün değil. Senin az önceki verdiğin örnekten gidersek mesela, sülfaktan olmazsa olmazı insanın. Sadece bir tane, bir parçası sadece, bir bölümü. Allah mesela adetullah gereği bu şekilde yaratıyor. Ama bir başka yaratılışla Allah mesela ahirette öyle bir duruma zaten gerek kalmıyor. Sülfaktan'a da gerek yok, akciğere de gerek yok. Havaya da gerek yok çünkü başka bir yaratılış söz konusu. Allah dileseydi onu da öyle yaratabileceğini zaten bize göstermiş oluyor. Ama dünyada biz Allah'ın bir anda her şeyi, bütün canlılığı var ettiğini, yarattığını hem bilimsel olarak hem Kur'an'da hem de canlılara baktığımız zaman net görüyoruz. Bu evrimcilerin sinir oldukları bir durum daha var mesela. Mükemmel, kusursuz, çok güzel canlılar dediğimiz zaman rahatsız oluyorlar. O durumdan çok bizim Türk evrimciler özellikle çok rahatsız oluyorlar. Bu canlılardan bir tanesinden bahsedelim. Yani bunların mükemmelliğine, çizgilerindeki estetiğe ve bize bilimde nasıl bir konuda örnek olduklarına bakalım. İnceleyelim, evrimcilerde mükemmel canlılar nasıl olur? Onlardan bir tanesini daha görsünler inşallah. Zebraların çizgilerinden bahsedeceğiz.
Bu arada Gökalp Hocam biraz önce söylediği şeydi. Ben kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Sana yerleyene kadar Ender. Mesela Dawkins diyor ki, bize normalde Darwinistler diyor ki, işte yaratılışçı düşünce, yaratılışçı kafa sorgulamaz, detayını araştırmaz, Allah yarattı der, gerisine de ilgilenmez diyor. Tam tersi Darwinistler bu şekilde. Evet. Biz çünkü Allah'ın sanatının detaylarını, tüm detaylarını istiyoruz.
Evet.
Biraz detaya ineceğiz, yetmez. Daha da detaya ineceğiz. Daha da detaya ineceğiz. Daha da detaya. Yani inebildiğimiz kadar detayını, biz o sanatın hepsini görmek istiyoruz. İnşallah. Yaratılışı düşünen bir insan böyledir. Mesela Dawkins de diyor, işte cinin oluşumundaki genetik sistemleri diyor, yani o konuya değinmesek daha iyi olur diyor. O kadar detayına girmeyelim onu diyor. Niye? Allah'ın yaratış mucizesini gösteriyor da o yüzden. Orada bir sanatı gösteriyor da o yüzden değinmek istemiyoruz.
Birbiriyle kilitlenmiş diyor ya.
Evet.
Acayip bir muhteşem bir sistem görecek orada. Onu görünce de onun tesadüfen olamadığını görecek. O zaman diyecek ya, o zaman bir yaratıcı var diyecek. İnşallah. Onun için değinmek istemiyor.
İnşallah. Ama
tesadüf deyip devam ediyorlar.
Sunumu hocam devam edebilirsin.
Tabii, buyurun.
Zebraların üzerindeki çizgili desenler kamuflaj görevi görür ve doğadaki düşmanlarına karşı gizlenmelerini sağlar. Burada mesela estetiğe dikkat edelim. Ya mükemmel bir çizgi uyumu var ve mesela yüzünde ayrı bir uyum, bacaklarında ayrı bir uyum, gövdesinde ayrı bir şekil var. Hatta biz biliyoruz ki günümüzde insanlar canlıların kıyafetlerinden mesela kendilerine kıyafet yapıp modada o şekilde kullanıyorlar. Zebra mesela öyle, keza leopar aynı şekilde. Evet. Buna benzer daha birçok çeşit var ve hep böyle güzel gözüküyor, göze güzel geliyor ve insanlar bunu her aksesuarda, her detayda kullanıyorlar. Evet. Her baktığımız zaman her yerde çok görmemiz çok mümkün. İşte Allah'ın sanatını görmüş oluyoruz böylece biz. Allah'ın ne kadar mükemmel yarattığına şahit oluyoruz. Zebralar savan adı verilen uzun otlaklarda yaşarlar. Çizgili kürkleri olan zebraları bu uzun otlar içerisinde ayırt etmek çok güçtür. Çünkü çizgiler otların gölgesi gibi görünerek hayvanın vücudunun net bir şekilde görünmesini engellerler. Zaten bu da toplu halde zebralar hareket ediyor bildiğimiz şekilde. Ve otların içinde çok net seçilemedikleri için onu avlayacak olan avcı da çok net seçemiyor zebranın başının gövdesinin tam nerede olduğunu ve zebralar hep birbirlerine çok yakın hareket ederler. Çizgileri çünkü birbirlerine karıştırmasına sebep oluyor. O şekilde de avlanmaktan çok güzel bir şekilde korunuyorlar. Burada da bir görüntüsünü görüyoruz. Zebraları hani burada normal baktığımızda ayırt etmek
puslu
çok da
baksak,
mümkün olan bir şey.
Puslu baksak baksak anlaşılmıyor.
Zaten burada toplu halleder yine. Ya çok hep birlikte hareket ediyorlar. Zebraların çizgileri en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Çünkü bir arada durdukları zaman kendilerini avlamak isteyen yırtıcı hayvanlar bu çizgilerden dolayı sürüyü bir bütün olarak algılarlar. Bu durumda avcı avlayacağı zebrayı seçmekte güçlük çeker. Bu da zebralar için bir korunma olur. Bir de şöyle bir durum var. Bu kadar çok çizgiyi bir arada gördüğü zaman gözde belli bir süre sonra tarama meydana getiriyor. Yani çok net olarak seçememe meydana getiriyor.
Algı bozukluğu.
Tabii kameralarda çizgili mesela giydiğimiz zaman gömleklerde bir tarama yapar. Böyle hafif gölgeli bir görüntü yapar. Canlıda mesela siz bir çizgili bir gömleğe çok fazla ya da bir üste baktığınız zaman gözünüzde hafif böyle bir yorma söz konusu oluyor. Bunların toplu halde bir bütün yani 100-200 tane zebranın bu şekilde durması da ayrıca avcıların da bu şekilde onları görürken zorlanmasına da sebep oluyor. Peki bu zebraların çizgili desenleri sayesinde at sineklerinden de korunduğunu biliyoruz. Bilim adamları at sineklerinin yatay çizgi şeklindeki polarize olmuş ışıktan etkilendiği bulunmuşlardır. Bu etki zebraları kan emen ve hastalık taşıyan at sineği saldırılarından koruyan bir önemli bir etkendir. Az önce söylediğimiz gibi o çizgiler sineklerin mesela gözüne engel olduğu için hiçbir şekilde dikine çizgiye gelmiyorlar. Yatay çizgi olsa tamam diyor da dikine çizgi olunca uzak duruyorlar zebralardan. Zebralar da bu şekilde o sineklerden korunmuş oluyor. Peki bilim adamları bu sistemi nasıl kullanıyorlar? Zebranın başından tırnaklarına kadar tüm bedenini kaplayan düzenli çizgiler her zebrada birbirinden farklıdır. Tıpkı insanların parmak izleri gibi zebraların da üzerlerindeki çizgisi hepsi birbirinden farklıdır. Bir zebranın çizgileri onun kimlik kartı gibidir. Sürü içerisindeki bireyler birbirlerini, yavrular annelerini bu çizgilerinden ve kokularından tanırlar. Burada da mesela çok büyük bir sanat görüyoruz. Her zebranın çizgisi birbirinden başka. Allah işte burada bize detayları gösteriyor. Her insanın 7 milyar insan var, ondan önceki insanlar var. Hepsinin birbirinden parmak izleri farklı. Hı hı. Ve bundan sonra gelecek her insanın da farklı. Zebraların üzerindeki çizgilerin hepsi birbirinden farklı. Tıpkı yağın kar tanelerinin birbirlerinden şekillerinin farklı olması maşallah gibi. Biz burada sanatın çeşitliliğini görmüş oluyoruz. Allah burada bize sanatını göstermiş oluyor. Ne kadar çok sayı var, ne kadar çok baktığımız zaman sayı olarak çok fazla. Ama hepsi birbirinden farklı. Bir insana söyleseniz en fazla 100-200 hadi 1000 tane yapsın toplu halde. Çeşit diyebilirim. Allah'ın mesela sanatında milyonlarca, milyarlarca farklı çeşit var. Allah bize burada bunu göstermiş oluyor. Zebraların çizgili köklerinin tesadüfen oluşması imkansızdır. Çünkü zebralar sahip olduğu tüylerin rengini, şeklini ve siyah beyaz renkleri elde etmek için neler yapması gerektiğini bilmez. Daha doğumdan önce anne karnında bu mükemmel çizgiler oluşmuştur. Önce zebrayı yaratan, hepimizin de ve her şeyin de yaratıcısı olan Allah'tır inşallah. Anne karnından bu çizgiler oluşuyor. Burada da çok sevimli iki anne ve yavrusu iki zebra var.
Ya oluştuktan sonra ne olur? Normalde hepsi aynı olması lazım.
Evet.
Ama hiç öyle olmuyor. Mesela tabii Allah bu zebralara öyle bir özellik vermiş.
Farklı,
mesela diğer hayvanlara da aynı oluyor. Birbirinin aynı oluyor. Mesela balıklar hepsi istavrit, bir bakıyorsun. Hepsi istavrit. Üstünde şekli farklı olmuyor. Yani. Ama Allah özellikle değişik öyle varlıklarda değişik özellikler yaratıyor. O da Allah'ın yüce Rabbimizin yaratma sanatı.
Allah bir de bize mesela şimdi o ayetleri okuyacağım. Allah bütün canlıları mesela çift olarak yaratmış. Ve iki ayrı baktığımız zaman beden yapısı, fiziki yapı itibariyle bir çeşitli şeylerde farklılık olması itibariyle birbirine çok uyumlu şekilde Allah yaratıyor. Ve bir çift yarattığını söylüyor. Onunla ilgili ayetleri okuyalım inşallah. Zariyat suresi 49. ayette şeytanlar sanırım. Ve biz her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Bir başka ayette Nehl suresi 45. ayette de şeytanlar sanırım. Doğrusu çiftleri erkek ve dişiyi yaratan odur diyor Allah. Ya, hem sanatla yaratıyor Allah, hem mükemmel detaylarla yaratıyor, hem de çok baktığımız zaman estetik, hoş görünen ve mükemmel şekilde görüntülerle Allah yaratıyor. O da işte dediğimiz gibi Allah'ın sanatını bize görmemizi sağlıyor. Allah mükemmel sanatıyla bizlere örnek gösteriyor ve öğüt alıp düşünmemizi söylüyor bu sanattan. Bizim de burada yapmamız gereken inşallah Allah'a takdir edip Allah'ın sanatını bakıp tesbih edip ve Allah'a hamd etmek, şükretmemiz gerekiyor inşallah.
Elhamdülillah. Allah tabii üstün akıl sahibi biraz yani ve benzersiz var ediyor. O kadar çok çeşitlilikten bahsettin inşallah hocam.
Yani zebra bunlardan sadece birisi. Yani yeryüzünde yaşayan milyonlarca tür canlı var. Ve bunların tabii kendi işlerinde de birçok işte aile olarak yavrusu çeşitleri var. İşte neyse grupları var. Allah hepsini benzersiz var ediyor. Şimdi insana örnek verdim. Birkaç tanesini ancak çizebilir dedik ama biz insan dahi, şimdi Allah akıl vermiş değil mi? Yani düşünebilen bir varlık. Kendini eğitebilen, geliştirebilen bir varlık. Ama insan yapmış olduğu her çalışmayı, her sanat eserini mutlaka ve mutlaka bir benzerine örnek alarak yapıyor. Evet. Hiç yoktan bir şeyin insanın var etmesi, bir eser ortaya koyması mümkün değil. Mutlaka değil mi? Allah'ın zaten var etmiş olduğu, yaratmış olduğu değil mi? Canlılardan veya cansızlardan örnek alarak bir şey oluşturabiliyor. İnşallah. Ve bunda dahi dediğin gibi çok fazla örnek oluşturamıyor. Çok fazla yapı meydana getiremiyor. Benzersiz. Allah gibi inşallah. Bir de aşağı.
Buyurun hocam.
Allah'ın yani teknoloji geliştirmesi sayesinde biz bu bilme, bu özellikleri anlayabiliyoruz canlılardaki. Allah bilimi geliştirmese bizler için biz bunu bulamazdık. İnşallah. Allah'ın bize ilham etmesiyle inşallah oluyor hepsi. Bütün detaylarla oluyor. Inşallah. Bir tane hocam ben anlatayım isterseniz. Fiberglass'ın kaynağı timsahtan bahsedelim biraz. Fiberglass nasıl elde ediliyor görelim. Timsah derisine okun, bıçağın ve hatta kurşunların bile işlemediği bilinmektedir. Timsahın sırt derisinde özel bir doku bulunmaktadır.
Zaten yapı itibariyle baktığımız zaman da çok kalın sert bir, sert bir yapısıdır. Yani hiç timsaha dokunmadım ben hayatımda.
Öyle bir pek dokunmayı da düşünmüyor bence.
Şeyimiz hiç inanamadı ama.
Ben de
gördüğümüz zaman mesela bakıyoruz ekrandan.
Seviz geldi. Zırh gibi daha doğru.
Çok sağlam bir yapısı duruyor zaten hani hem kalın hem de çok dayanıklı olduğu zaten çok net biliniyor. Bir de bilim adamları ok ve bıçak kurşunun bile işlemediği diyor derisine maşallah. Çok kalın.
Maşallah.
İnşallah. Timsah deriz. Evet. Devam edelim sakınca.
Evet.
Fiberglass tekniği teknolojide 20. yüzyılda kullanılmaya başlamıştır. Ancak bu malzeme canlılarda var oldukları ilk günden beri mevcuttur. Örneğin timsahın derisi fiberglassla aynı yapıda bir malzemedir. Timsahın sırt derisinde bu özel dokuya sağlamlığını veren malzeme içinde kullanılan kolajen proteini lifleridir. Bu liflerin özelliği ise dokuların içerisine eklenerek dokunun yapısını güçlendirmeleridir. Burada görüyoruz daha detaylı bir resimde inşallah. Timsah derisi örnek alınarak üretilen fiberglass günümüzde mimari, otomotiv, deniz ve hava taşıtları üretimi gibi birçok alanda da kullanılıyor. Bu alanlarda kullanılmasının en büyük sebebi sağlam olması ve çelikle kıyaslandığımızda 4 kat daha dayanıklı olduğu ortaya çıkıyor. İşte görüyoruz burada helikopterler, gemiler, arabalar, lüks binalar hepsi. Buradan kaynaklanarak yapılıyor inşallah. Kuşkusuz timsah derisindeki bu madde kolajen yani. Bu kadar ayrıntıya ve özelliğe evrimcilerin iddia ettikleri gibi uzun yıllar içerisinde birbirini takip eden tesadüfler sonucunda sahip olmamıştır. Aksine yeryüzüne daha ilk olarak ortaya çıktığında sahip olduğu mükemmel özelliklerle birlikte Allah tarafından yaratıldığını görüyoruz bütün canlılarda inşallah. Bir ayetle de bitirelim konu inşallah. Casiye suresi 4'te şeytandan Allah'a sığının. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.
Elhamdülillah.
Maşallah.
Mesela burada çok önemli bir konu aslında. Mesela şimdi sanatçılar bir sanat eseri meydana getiriyor. Nereden alıyor bu sanat eserini? Mesela bir tablo meydana getiriyor. Mesela Mona Lisa'ya bakıyor. Leonardo da Vinci Mona Lisa'yı çiziyor. İşte birisi doğa eserlerini, doğa, ağaç, dere, işte tabiattan örnekler. Birisi timsah çiziyor. Mesela Mona Lisa'yı yapan Leonardo da Vinci ne kadar ünlü oldu değil mi?
Evet.
Neden ünlü oldu biliyor musunuz? Leonardo da Vinci'nin o eserinde neymiş efendim? Bir taraftan görüntü sana bakıyor, öbür tarafa gidince o da sana bakıyor. Kardeşim bunu yaratan, değil mi? Bunun benzerinden alıp da bir tane iki boyutlusu değil, bir de üç boyutlusu. Yani evet, üç boyutlusu. Şu anda zaten günümüzde yaşıyor. İçinden bir tane daha o canlıdan çıkarabiliyor.
Maşallah. Evet.
Değil mi? Yani sen şimdi Leonardo da Vinci'ye çok büyük bir saygı duyuyorlar, değil mi? Bütün dergilerde, gazetelerde, her yerde yayıyorlar. Şu anda böyle bir eser meydana getireni, değil mi? Her gün televizyona çıkarıyorlar. Her gün çok güzel eser meydana getirmişsiniz diyorlar, övüyorlar. Evet. Oysa Yüce Rabbimiz benzersiz yaratılışını her canlı için, kainat için ve bizim şu anda yaşamamız için gerekli dengeleri de yaratıyor. Maşallah. Yani bizim ne kadar Allah'a muhtaçlarız.
Maşallah.
Ve bunu da gördükleri halde Allah'a gece gündüz hamd ile tesbih etmemiz gerekirken, Allah'ın yüceliğini her yerde anlatmamız gerekirken Allah'a çok daha derin bir saygı ve sevgi beslememiz gerekirken Allah'ı unutmuş değil mi? Dünya Allah'ı unutmuş durumda. Bütün bu gazeteler, dergiler, televizyonlarda her an Allah'ın adının anılması ve buradaki benzersiz yaratılışın anlatılması gerekiyor aslında. Maşallah. Burada demek ki büyük bir büyü, şeytan Allah'ı unutturuyor. Değil mi?
Evet.
Yani çok büyük bir büyüyle insanları kandırıyor. Tekrar hocamız vasıtasıyla, değil mi? İnsanlar tekrar iman hakikatlerinin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Tabii. Ve hocamızın yaptığı faaliyetlerinde dünya çapında insanların imanını kurtarmaya ve ahiretlerini kurtarmak için çok önemli faaliyetler olduğunu burada görmüş oluyoruz inşallah.
Hocam biz böyle her canlıda çok detay görüyoruz. Yani mesela timsahın şimdi sadece derisinin o zırhlı yapısından bahsettik. Ama bir baktığımız zaman timsahın mesela mide yapısı bambaşka. Çünkü besini mesela timsahlar bildiğimiz gibi çok uzun süre mesela besini almadan uykuya geçiyorlar. Ve uzun bir dönem yaklaşık bir baktığımız zaman bir kış ayı dönemi içerisinde hiç hareket etmeden o besinle mesela midelerinde sindirme sistemine sahip. O belli bir süre depoluyor. Yani yağ depolayarak mesela böyle bir sistem geliştiriyorlar. Ve midesinde bizim o soda da dediğimiz içindeki minerallerin kendi midesi içinde ürettiğini şahit oluruz. Bu başka bir özelliği olmuş oluyor.
Maşallah.
Çene yapısı itibariyle bambaşka bir özelliğe sahip. Mesela karada çok ağır hareket ederken suda mükemmel şekilde hızlı ve seri bir hareket edebilen bir canlı olduğunu görüyoruz. Ve buna benzer daha birçok özellik var, birçok detay var şu anda aklımıza gelen.
50 kilometre hızla koşuyor timsah. Yani normal insanın zaten kaçması mümkün değil.
Yok, mümkün
yani
değil.
Normalde baktığımız zaman yerde sürünen bir canlı dersin. Evet. Hantal gibi de duruyor çok genelde hareket etmediği için. Ama bir koşmaya başladığı zaman geçmiş olsun yani normal kurtulma. Bayağı bir zor. Bir ağaca tırmanırsan belki kurtulabilirsin. Bir de özelliklerinden bir tanesi de çiğnemiyorlar avlarını.
Evet, yutuyor.
Normal zaten kendi etrafında dönerek bir parçalıyor ilk başta. Bir onu hatta filmlerde veyahut da şeylerde, belgesellerde görmüştük kardeşlerimizde. Sonra midesi o kadar kuvvetli ki asitler. Onu mide zaten kendi içerisinde de sürekli bir kas hareketleriyle öğüterek onu vücuduna kazandırabiliyor. Yani çene yapısı öyle olduğu için mide yapısında farklı olması lazım. Yine bunu mutasyon olarak ayıramaz. Allah ona göre yaratmış. Doğal seleksiyon, Darwinistlerin ikinci sahte ilahı. Onunla ilgili de Darwinistlerin birkaç itirafını okumak istiyorum. Özellikle mesela Darwin diyor ki doğal seleksiyonun bir yandan zürafanın sinek kovmaya yarayan kuyruğu gibi pek az önemli bir organ ve öte yandan da göz gibi şaşılası bir organ türetebildiğine inanabilir miyiz diyor. Yani zürafanın mesela kuyruğu var, onunla sinek kovuyor. Şimdi bu hangi doğal seleksiyon seçecek ki? Bu hayati bir şey değil ki bu. Yani o kadar detay bir şey ki bu. Yani o kadar lüks bir şey ki bir canlı için. Kuyruğu olması mesela o tarz bir canlı için. İneklerin veyahut da sığırların. Yani böyle bir şeye baktığımız zaman da biz Allah'ın onu lüks olarak yarattığını görüyoruz. Herhangi bir doğal seleksiyon veya mutasyon yok.
İnşallah.
Allah zaten o dediğimiz gibi canlılarda hiç mutasyon olmuyor ve zaten öyle bir ortama da hiçbir şekilde dünyada mümkün olmuyor. Yani Allah mükemmel olarak canlıyı yaratıldığı andan itibaren bütün özellikleriyle mükemmel olarak yaratıyor. Ve canlının o şekilde zaten hayata devam etmesi mümkün baktığımız zaman. Biz baktığımız her yerde bunun çok net delillerini, örneklerini bütün canlılarda görmüş oluyoruz inşallah.
İnşallah. Bunu da mesela Yüce Rabbimiz ayetlerde belirtiyor. Mesela bu kadar mucizevi şeyleri görüyorlar. Ona rağmen düşman kesiliyorlar diyor. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bir ayette. Allah'a sınırız. İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki çürümüş bozulmuşken bu kemikleri tekrar kim bir araya getirip diriltecek? Evet. De ki onları ilk defa yaratıp inşa eden, çünkü o her yaratmayı bilir.
Maşallah.
Gerçekten de Yüce Rabbimiz bütün ilk yaratmayı görüyoruz değil mi? Ne halden ne hale, hiçbir şekilde tesadüfen olmadan bu hale geldiğimizi olamayacağını görüyoruz. Şimdi o apaçık düşman kesilmiştir diyor. Bakın bu evrimi savunan bilim adamları veya Allah'a inanmayan insanların aslında bu kadar delili görüp Allah'a düşman olmalarının hiçbir anlamı yok. Bu da büyük bir iman hakikati aslında. Allah'ın kulaklarına ağırlık koydum, gözlerinde perdeler gördüm. Hangi delili görseler bile onlar iman etmezler diyor Yüce Rabbimiz. İşte bu ayetin tecellisinde burada görmüş oluyoruz.
Maşallah.
Ancak bunu kalbi olan, ruhu olan insanın, inanan insanlar bunu algılayabiliyor.
İnşallah. Zaten başka bir ayette inşallah Allah şeytanla sınırım. Allah samettir diyor. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu, her şeyin onu olması olmazsa olmaz diyeceği bir durum söz konusu. Allah çünkü hiçbir canlıya ihtiyacı yok. Aksine insanların Allah'a ihtiyacı var. Yani Allah'ın hiçbir insana ihtiyacı yok baktığımız zaman. O yüzden Bunu sürekli olarak bilmemiz gerekiyor. Yani Allah'ın samet kimliğinin varlığını bilip ona göre insanın hareket ederken ya da bir şeyi düşünürken bunu düşünerek yapması gerekiyor. Yani bir şeyi yaparken zaten Allah rızası için yapılıyor. Yani Allah'ın hoşnutluğunu, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılıyor. Çünkü Allah'ın hiçbir şekilde bizim yapmış olduğumuz, baktığımız zaman hani kimi insanlar çünkü öyle söyleyebiliyorlar haşa Allah işte benim namaz kılmama, benim oruç tutmama mı ihtiyacı var diye. Haşa Allah zaten ayette kendisi söylüyor. Allah samettir diyor. Yani Allah'ın bunlara ihtiyacı yok. Sen kendin için bunu zaten yapıyorsun. Evet. Ve Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ı çok seven bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Çünkü bir insan nasıl ki hani kıyası olmaz ama baktığımız zaman bir insan dünyada mesela sevdiği bir insan bir şey söylediği zaman onu en güzel şekilde yerine getirmeye çalışır. Kırmamaya çalışır. Onun söylediğinin aksini yapmamaya çalışır. Yani Allah bizi yaratan ve bize en çok söylediği ve bize bahsettiği Kur'an-ı Kerim'de her detaya, bütün güzellikleri ona insanın da uyup bakması gerekiyor. Ve bunu düşünerek yapması gerekiyor. Yani kat kat daha fazlası dünyadaki sevginin, yaşadığı ya da duyduğu hissettiği sevginin kat kat daha fazlasını Allah'a hissedip duyması gerekiyor ki o zaman mutluluğa İnşallah. Ve huzura ulaşıyor. Allah zaten bir ayette de şeytandan sınırım, kalpler yalnızca Allah'ı anmakla mutmain olur diyor. Ya tek huzurun bu şekilde olabileceğini söylüyor Allah inşallah. Bir ayetle de bu şekilde programımızı bitirmiş olalım hocam inşallah. Yarın yine aynı saatte tekrar karşınızda olacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.
İnşallah.
İnşallah.